Ayrım 16.
Hazret köy edebiyatına karşı çıkılmasını bu edebiyatın çok, karşı çıkanların yaptığı edebiyatın az satılmasına bağlamış. Bir edebiyat sorununu bile satış ölçütleriyle değerlendirecek kadar kapitalist bir mantalite içine düşmüş, hevesi sınıf değiştirmek olduğu besbelli bu kafalar mı sosyalist devrimci Türk edebiyatını gerçekleştirecek? Bırakın Allah aşkına. İlahi, fakiri, pür, taksir. Şurada el birliğiyle bir köy romanları ve romancıları tartışması açtık ya, iş giderek büyüdü, kendi aramızdaki bir tartışma olmaktan çıktı, dışarıdan söze karışanlar oldu. Çoğu kökeni enstitü olan yazarlar bunlar. Yıllardır kendilerini sosyalist büyük yazar diye yutturmaya alışmışlar. Şimdi atlarından iskemle alını verince boşlukta kalanların korku ve telaşıyla sağa sola tekme savuruyorlar. Bunların sonuncusu fakir Baykurt. Anlaşılan söylenip yazılanlar iyice koymuş fakiri pür taksire. Hande ise iki sütun yazı döşenmiş. Haklıdır elbet, söz savunmanın. Yalnız ondan önce yazanlar da fakiri pür taksirin kendisi de sadece suya tirit konuşuyorlar. Bu da önceki saptamalarımızı doğruluyor. Neydi onlar? Bu ekolün yazarları naturalizm yapar, kuramsal hazırlıkları yoktur. Şematik bir iyi öğretmen, kötü imam. Pek pek kötü ağa. Çelişkisini hemen hemen aynı tipler. Aynı ilkel anlatımla yinelerler vesaire, değil mi? Kendilerini savunurken söylediklerine baktınız mı elhak diyorsunuz. Bunlar bu kadardır. Ötesine de öldür Allah gidemezler. Fakiri pür taksirin dediklerine gelelim mi bu girişten sonra? Önce yazının yarısını dolduran maval kısmını geçelim. Yok ben onları kıskanırmışım da onlar öz köy çocuklarıymış da armağan kazanmak adama yetki vermezmiş de kimilerinin kitapları depolarda beklenmiş de. Gördüğünüz gibi bunlar henüz kuramsal tartışma düzeyine yükselememiş, sanatın estetik sorunlarını estetik kavramlarla ifade etmekten aciz bir fakiri pür taksirin ağlamalarıdır. Burada duygusal işlerle uğraşmıyoruz. Onların yeri Saklambaç dergisindeki Güzün Abla sütunu. Oraya başvurula. Peki dişe dokunur ne diyor? Benim bulabildiklerim şunlar. 1. Romanları değerlendirirken köy mü kent mi diye değerlendirme yapılmaz. Dilde ve anlatımda insana ve yaşama bakışta yenilikler getirmiyorsa yazar, konunun önemi zaten olmaz. Bu hesapça fakiri pür taksirin estetik kaygısı oluyor. 2. Köylüler bugün toplumun en ağır üretim işçilerine, en ağır hizmetlerine yüklenmiş kitledir. Onun için onu yazmak niye eleştirilir bir şey olsun? Bu da toplumsal savunma. Çocuklar, acaba ben mi dalga geçiyorum, yoksa siz de aynı şeyi hemen fark ettiniz mi? Yahu biz bu iki düzeyde bir eleştiri yaptık mı? Hiç çıkıp da bir roman konusuna göre değerlendirilir dedik mi? Yo, nereden çıkarmış bunu fakiri pür taksir? Hem sonra köylülerin üretimin önemli ögelerinden olduğunu yatsıyan kim? Tövbe, böyle laf etmedik biz. Onun için köy edebiyatı yazarları adına girişilen bu savunma yanlış doğrultuya yöneliyor. Elbette romanları değerlendirirken konularına göre tasnif yapmayız. Elbette estetik öğelerine dikkat ederiz. Ama biz demiştik ki bu, bizim köy romancılarında bir kere bu estetik kaygı hiç yoktur. O kadar yoktur ki birinin romanını ötekisinden pasaj aktarsanız kimse fark etmez. İkincisi, üretici köylünün ağayla çelişkisinden çok eğitim ordusunun neferi enstitülü öğretmenin çevresindeki düşman ve imamın tayfası köylülerle savaşı anlatılmıştır. Bu da bu romanların kökenini sosyalist olmaktan çıkarır. CHP dikta dönemi halkçılığına oturtur. Fakiri pür taksirin vereceği cevaplar bunlara olacaktı. Bakıyorum es geçi vermiş. Şimdi biraz ciddi konuşalım. İtirazımız romanlarına köyü konu alanlara değildir. Kırsal konuların işlenmesine de değildir. İtirazımız bu işlerin sosyalist yöntemle yapılmayışınadır. 1. Buna rağmen öyleymiş gibi gösterilmesinedir. 2. Biz fakiri pür taksirden kuramsal kanıt isteriz. Bunu veremedikçe de bütün gazeteyi dedikodudan öte geçmeyecek laflarla doldurursa kendisi de yazdıkları da savundukları da havada kalacaktır. Şimdi de işini kolaylaştırmak için kendisine yazılı sınav sorularını yazdıralım. 1. Sosyalist kurama göre köylülük üretime katıldığı halde toplumsal bir sınıf oluşturmaz. Bu bakımdan devrimci anlamda itici güç olarak ele alınamaz. Çünkü üretimin daima en geri kalmış kesimlerinde en ilkel araçlarla çalışır. Yüzeysel dağınıklık toplumsal ve sınıfsal bir bilinç edinmesini olanaksızlaştırır. Sınıfsal bilince ulaşamayınca devrimci örgüt aşamasına ulaşması son derece zordur, hatta imkansızdır. Bu bakımdan köylülük ancak şehir proletaryasına dönüştükçe, bu proletaryanın gücüne katıldıkça toplumsal bir anlama kavuşur. Kırsal çevrede kalmış olanları da bir müttefik gibi düşünülebilir. 2. Sosyalist kurama göre kırsal kesim az gelişmiş ülkelerde derebeyi, ayanla, topraksız köylü, tarım ırgatı, ya da az topraklı küçük çiftçi arasındaki ekonomik ve toplumsal çelişkiyi taşır. Bu çelişki toplumun burjuva toplumuna dönüşmesi, kentleşmesi, borg kent, borjuvus kent soylu demektir, ile Burjuvazi işçi sınıfı çelişkisine döner, burjuva toplumlarını bir ileri aşamaya götürecek sıçrama bu çelişkiden doğacaktır. Şu halde köylülüğün bu sürece katkısı işçileştiği oranda artar. 3. Az gelişmiş Türkiye'de köylülüğü köyde tutmak, kalkınmasını kültürel düzeyde yapmak için köy öğretmenliği yüceltilmiş, enstitüler kalkınmayı bir üst yapı işi halinde öğrencilerine aşılamıştır. Sorunu böyle koymak, ülkücü köy öğretmeni gerici imam çelişkisini ön plana almak, temel sorunlara inmeksizin laklakiyatla vakit geçirmektir. 4. Roman estetiği her estetik düzenleme gibi içeriğiyle belirlenir. İçeriği ilkel bir romanın yücelmiş bir estetik göstermesi olanaksızdır. Bunun en mükemmel kanıtı da bizim köy romanlarıdır. Sorunu yanlış koydukları, yanlış işledikleri için estetikleri de yanlış ve ilkel olmuştur. Fakiri pür taksirin evirip çevirip göze girmeyi falan filan bırakıp bu somut ve kuramsal sorunlara inandırıcı karşılıklar getirmesi, bize kanıtlar bulması lazımdır. Yoksa elbette köyden söz eden roman da yazılır, hatta yazılmalıdır. Zira kentleşme olayı kırsal bölgelerin işçileşmesi günümüz Türkiye'sinin önde gelen sorunlarından birisidir. Ama o romancılar nerede? Yoksa fakiri pür taksir kendini onlardan birisi mi sayıyor? Fakiri pür taksirin açık itirafı. Nasıl toplumsal üst yapıyla altyapı arasındaki ilişkilerde kaymalar, gecikmeler karşılıklı ve sürekli bir etkileşim olursa, bireysel altyapıyla üst yapı arasındaki ilişkilerde de kaymalar, gecikmeler ve sürekli bir etkileşim olur. Niye lafa böyle hayli okkalı, epeyce de bilimsel bir cümleyle giriyorum, bilin bakalım. Giderek sorunu açacağım ama biraz daha işin bu bilimsel yanında oyalanacağız. Yok canım, keramet savurmak için değil, sadece ilk söylediğim sözleri pekiştirecek ve kolay anlaşılır hale getirecek örnekler vermek için. Aklımda yanlış kalmadıysa Marx Kapital'de önceleri ayakkabı imalatçısıyken ayakkabı fabrikalarının çoğalması ve daha ucuza pabuç satması üzerine işi bozulan, sonunda dükkanını kapatmak zorunda kalan bir esnaf örneği verir. Bu adamın altyapısı küçük esnaf, imalatçı esnaf kafasıdır. Üst yapısal durumu bunun gerektirdiği bir durumdur. Dükkanı açık olduğu, işleri yolunda gittiği müddetçe bunda şaşacak bir şey de yoktur. Yalnız fabrikalar yüzünden adamcağız top atınca ne yapsın? Bildiği tek iş olan ayakkabıcılığı o kendini batıran fabrikalarda işçi olarak çalışıp da sürdürür. Ne olmuş olur o zaman? Toplumsal anlamda bu adam da proleterleşmiş olur. İşçi statüsüne girer, başka deyişle altyapısı işçileşir. Ama acaba üst yapısı da derhal işçileşir mi? Marx dikkatle üzerine basar. Hayır. Daha bir zaman o, fabrikada kazandığı parayı bir kenara koyup yeterince çoğaltarak yeniden dükkan açmak, yeniden eski toplumsal statüsüne dönmek hayaliyle yaşar. Onun içinde proletaryanın sınıfsal özlemlerini uzak durur, onun bilincine katılmaz, hele eylemlerine hiç. Şimdi Marx'ı filan bir kenara koyalım da içimizden, ülkemizden somut örnekler arayalım. Böyle kişisel altyapısı değişen kimseler var mı acaba ülkemizde? Çok. En başta köylüler. Bunlar kimisi topraksızlıktan, kimisi köy yerindeki geçim sıkıntısından, kimisi ülkedeki sanayileşmenin getirdiği olanakları şehirlerde yaşamaya heveslendiği için takım takım göçüyorlar, oralarda iş tutuyor, evleniyor, barklanıyor, kökleniyorlar. O zaman ne görüyoruz? Aşağı yukarı aynı şey mi? Köylü altyapısı değiştiği, söz gelişi artık fabrikada işçi olduğu halde, daha bir zaman eski üst yapısıyla düşünüyor, amacı proletaryanın özlemleriyle özdeşleşmek değil, kenara 3-5 kuruş koyup ya köydeki tarlayı genişletmek, ya yeni tarla almak, ya üretimini çoğaltabilmek için traktör, bir çift öküz filan edinmek. Bunlar köylü hayalleri. Olsun, daha bir süre devam ediyor. Bu yüzden de adam işçi sınıfının toplumsal isteklerini umursamıyor pek. İşçi sınıfının atılım gücüyle toplumsal düzenin daha hakça, insanca bir yönde düzelmesi davasını kafası almıyor. Var mı köyü, var mı köyünde yaşadığı gelenek görenek? Şimdi bu davranışın sınıfsal değerlendirmesine geldi sıra. Bu fabrika işçisi olmuş köylünün sınıfsal yönde olumlu bir davranışa girebilmesi için ne gereklidir? Cevaplarınızı duyar gibiyim. Elbette işçi sınıfıyla bütünleşmesi, onun özlemlerine sahip çıkması, içinde yaşamaya başladığı yeni ortamı, fabrikayı, şehri, bunların koşullarını benimsemesi. Yoksa kaybettiği bir dünyayı oradaki mal sahipliğine ya da muhtemel bir tarla hayalini sürdürüp durursa, içinde yaşadığı somut koşullarla üst yapısı ters düşmüş olur. Bu da onu toplumsal bakımdan gerici durumuna düşürmese bile, bal gibi lümpen proleter durumuna düşürür. Aynı şey köylü aydınlar için de geçerlidir. Bu kadar sözü gerçekte üzerinde biraz durmuş olduğumuz Fakir Baykurt'un bir yazısına, daha doğrusu oradaki bir itirafına yeniden dönebilmek için söyledim. Gereksindim de ondan. Bana öyle geldi ki o itiraf bizim köy yazarı tipinin her biçimine uygulanabilecek bir koşullarının gerisinde kalmış olmak itirafıdır. Fakat önce aynen aktarmak zorundayım. Bakalım ne diyor Fakir Pür Taksir Efendimiz. 30 yıldan bu yana düşünür gelirim. Köyde doğmuş, köyde okumuş, köyde çalışmış, bugün de bir ayağı köyde bir yazarım. Davranışlarıma, konuşmalarıma, yazılarıma belli başlı etken olan temel izlenimler, romanlarımın, öykülerimin temel gelişleri köyden geliyor. Köyü bildiğim kadar kenti, fabrikayı, ocağı bilmiyorum. Bilemiyorum. Bilmek istediğim zaman da yenilmez zorluklarla karşılaşıyorum. Açıkça görünmüyor mu durum? Bir kere benim, bunlar doğru dürüst köyü de değil, kendi çocuklarının köyünü anlatıyorlar yolundaki saptayışımı, satırı satırına doğruluyor ya. Daha da öteye gidip, aşağı yukarı 25-30 yıldır kent gerçeğine yerleşmiş oldukları halde bireysel üst yapılarını, alt yapılarına uyduramadıklarını da, bu yüzden geride kaldıklarını da gösteriyor. Onun içindir ki zaten bunların toplumsal devrimci davranışı, işçilerin davranışına uymaz da, daha çok köy enstitülerinin yeniden açılmasını sağlayacak tepeden aşağı bir hükümet darbesi devrimciliğine uyar. İnönü Atatürkçülüğüne yani. Oysa çağdaş koşulların köyden şehre göçmüş, orada işçileşmiş, işçileşmek entelektüel düzeyde de olabilir, köylülerden beklediği bir ayak önce işçileşme bilincine kavuşmak, bunun sosyalizm aşamasına ulaşmak, siyasal ya da entelektüel eyleminde bunun sentezini yapmaktır. Yoksa acıttı mı? Gelelim folklora. İzmir Bornova'dan bir genç Ömer Faruk Gür söyleşilerimizin birinde halk müziğine bulaşmamamızdan bozulmuş serzenişte bulunuyorlar. Serzenişleri duygusal düzeyde. O müzikle halkımız yüzyıllarca tasalarını, sevinçlerini anlatmıştır vesaire. Üzerinde durulmasa da olur ya, ben hem o arkadaşımızla söyleşiyi koyulaştırmak hem de bunu fırsat bilerek halk müziği tartışmasını açmak istiyorum. Önce üç telli sazlı halka ozanların bilinç götürdüğünü ileri süren Ömer Faruk'a Nazım Hikmet'in ünlü üç telli saz şiirini bilip bilmediğini sorayım. Ne diyor o şiirinin başında ve sonunda Nazım? Hey hey avanak, bana bak, elinden o zırıltıyı bıraksana. Sana üç telinde üç sıska bülbül öten üç telli saz yaramaz. Şiirin bütününde Nazım Hikmet iyi kötü neden yaramayacağını da dağlarla dalgalarla, dağ gibi dalgalarla, dalga gibi dağlarla çalınan orkestrasıyla asıl işin başarılacağını da anlatır. Nazım'ın gençlik yıllarında demek, belki biraz da o tarihlerde Rusya'da kurulmuş, hayli de etkili olmuş prolet kultun itişiyle halk müziğine ve şiirine davranışı olumsuzdur. Tutmaz onları, yararsız bulur, gördüğünüz gibi işi sövmeye kadar vardırır. Sonraları Şeyh Bedrettin destanından itibaren tutumu ve yaklaşımı değişir ama önceleri halk şiirine büyük mapusluğuyla, cezaevine düştükten sonra ise divan şiirine sevgiyle, saygıyla yaklaşır. Türk halkının yüzyıllardır biriktirdiği bu kültür zenginliklerinin çağdaş estetik bileşimler için ne büyük birer gömüt olduğunu kavramıştır. Yine de Ömer Faruk Gür'ün dikkatini çekeceğim bir nokta var. Nazım halk şiirinden yararlanmış fakat hiçbir zaman halk şiiri yazmamıştır. Bunun nedeni üstünde düşünse iyi olur biraz. Yabancı ülkelerde radyo dinleyenler, televizyon seyredenler bilirler. Hiçbirisinde çıplak folklor bizdeki gibi sürekli program konusu olmaz. Diyelim ki Fransa'nın Breton folkloru başkadır, Normand folkloru başkadır, başka folkloru başkadır. Yani onlarda da bizde olduğu gibi Karadeniz, Güneydoğu ya da Ege çeşitli folklor dilimleri var. Fakat nedense radyolarında ve televizyonlarında bu folkloru müzik olarak da, dans olarak da, şiir olarak da sürekli program halinde göremezsiniz. Zaman zaman başka vesilelerle bu folklordan söz edilmek gerekirse onu da çiğ haliyle halkın gözü ya da kulağı önüne çıkarmazlar. Mutlaka imbikten geçirmiş ya yeniden düzenlenmiş, armonize filan etmiş olurlar. Bunun öteki ülkelerde de, sosyalist geçinenlerinde de böyle olduğunu sanıyorum. Bizde tersine Türkiye radyoları da, televizyonu da halk müziğini sürekli program haline getirmiştir, getirmekle kalmamıştır. Onu derlendiği çiğlikte sunmayı bir halkçılık eylemi, bir demokratlık bellemiştir. Bu yüzden yıllar yılı gittikçe gerçekliğini yitiren tarımsal ve kırsal bir Anadolu'nun bayat türkülerini dinler dururuz. Yok kızmayın, bunda kızacak bir şey yok. Türkülerimiz gerçekten de güzeldir, ezgileri tatlıdır, yanıktır. Sözleri insana dokunur, içine işler ama neyleyim, hepsi artık bitmiş, sonu gelmiş ve gelmekte olan bir altyapının üst yapısına aittir. Dağ, ova, kır, bayır, namus, kılıç, tüfek vesaireyle örülmüş olması kadar Anadolu'ya buharlı makine yani fabrika gireli handisi 100 yıl olduğu halde bir tek türkümüzde bile doğru dürüst fabrikanın, motorun, kamyonun kendisine yer bulamayışı da gösterir ki türkülerimiz insancıl işlemleriyle ne kadar taze ise toplumsal işlemleriyle o derece bayattırlar. Bu bir. Şimdi biliyoruz ki Türkiye kentleşme dönemini yaşıyor. Hem şöyle böyle değil, hızlı bir kentleşme bu. Kırsal bölgelerden gittikçe daha büyük kalabalıklar kentlere akmakta, oralarda yığılmaktadır. Kent yaşaması, dünkü kırsal halkın gündelik yaşaması haline geldikçe kuşaktan kuşağa kırsal alışkanlıklar gidecek, kentsel alışkanlıklar bunların yerini alacaktır. Bunda eğitimin, iletişim araçlarının da dolaylı olarak bir katkısı olmamalı mı? Olursa nasıl olmalı? Elbet gittikçe kentleşmekte olan bir ülkenin halkına sabahın ezanından başlayarak gecenin yarısına kadar kırsal ve tarımsal yaşantının ezgilerini tekrarlayarak değil. Demek ki Radyolarımız ve televizyonumuz folkları bir sürekli yayın programı yaparak kentleşmeye ters düşen bir eğilim içindedir. Türkiye Mersin'e gidiyor, radyo ve televizyonsa tersine. Biz kentleşiyoruz, radyomuz ve televizyonumuz kırsal. Bu eğilim CHP diktası, İnönü dönemi, halk evleri vesaire süresince resmi tutum olarak benimsenmiş bir halkçılığın kalıntısıdır. Behçet Kemal, Ahmet Kutsi türünden kalem adamları, Muzaffer Sarı Sözen türünden folklorcular, yurttan sesler diye yüzeysel halkçılık çabasına girmişler. Aşık Veysel'i ve benzerlerini büyüterek, köy enstitülü sanatçıları koşma, varsağa, taşlama yazmaya iterek rejime kırsal destek aramışlardır. Bu iki. Gelelim Ömer Faruk'un halka bilinç götürdüklerini söylediği bazı toplumcu halk ozanlarına. Vallahi bilmem ama bana önce bu halk ozanlarına doğru dürüst bir sanat bilinci götürmek lazımdır gibi gelir. Türk halk şiirinin doruklarını düşünür, altyapısıyla mutabık olarak yazdıkları başarılı şiirleri göz önüne alırsak, iyi niyetlerinden asla şüphe etmediğimiz bu toplumcu ozanların İrab'da mahalli olabilmesi için daha bir hayli fırın ekmek yemeleri gerektiğini şıp diye görürüz. Açık konuşalım. Türkiye'de uzun bir süre sosyalizm, kırsal ve ezilmiş halkın feodal ilişkiler içerisindeki ezilmişliğini anlatmak sanılmıştır. Bu Yaşar Kemal'de de böyledir. Eşkıya övüp sosyalizm yaptığını sanır. Ahmet Arif'te de. Kuşkusuz halk ağzından yararlanmak, destanları malzeme etmek toplumcu bir yazarın baş görevleri arasındadır. Andığım iki usta sanatçı da bu işi elhak başarmışlardır. Ama bu içeriklerinin niteliğini değiştirmeyeceği gibi kentleşen bir Türkiye toplumunda çağ dışı kalmasını da önleyemez. Çünkü ne yanından bakarsak bakalım, üç telli sazla makinelerin uğultulu orkestrasına katılmış Türk proletaryasının türküsünü çağıramayız. Bu üç. Soyut gerçek olmaz. Gerçek daima somuttur. Lenin. Değneğin iki ucu. 1. Değneğin iki ucu. Diyelim ki Peter Dimitriano, adam romancı. İstrati'den yansıyıp da dünyaya bakışımızı alt üst eden roman gerçeğinden geliyor. Bir iki kitabını orada yayımlayıp adını sivrilttikten sonra belki yanılmalarının, acı ve yıkıcı düş bozumlarının, belki de sınırsız bir iç oturamamışlığının etkisine hürriyeti seçmiş. O gün bugündür Romanya'da değil Fransa'da yaşıyor. Romence değil Fransızca yazıyor. Son çıkar romanı uzak batı, ağır, okkalı bir roman. Okuyucunun şöyle uzaktan uzaktan burnunun ucuyla ilgilendiği, eleştirmecilerin ise önemli bir şekilde altını çizmediği. Ben bu beyaz ilgiye nedenler aramak yerine Dimitriano'nun yazarlık serüveni üzerine eğilsem istiyorum. Uzak batı eninde sonunda onun doğup büyüdüğü illeri ölüp ölesiye terk ederek kendini zor attığı hürriyet ülkelerinde tırnaklarını ve umutlarını nasıl kırdığının öyküsü. Bir başka, bir o kadar daha büyük düş bozumu mu yoksa? Bir fırt Paris'ten, bir fırt Londra'dan, bir fırt Rotterdam'dan çalıp karıştırarak bir batı şehri yapmış, bu şehrin neredeyse insanlık dışı yaşantısını anlatıyor. Ama bir bahane bu, diyeceklerini romanı üzerine konuşurken çok daha içten ve dokunaklı olarak deyimlemiş. Demir perde aydınlarının baskı koşullarından bunalarak kafalarında yaptıkları batı, bu sizin yaşadığınız hoyratlık değildir. Bir başka soruya, batıdaki düş bozumundan sonra hangi çözüm yolunu önereceği ya da deneyeceği sorusuna verdiği yanıt, bana sorarsanız savaş sonrası aydınlarının batılı olsun doğulu olsun iç ve dış eylemlerini ulaştırdıkları en acılı nokta. Batıdan doğuya, doğudan batıya imreniş ve kaçışlarının çözüm yolu olabileceğine inanmıyorum artık. Yazar, kendi içine, insanlığına doğru benimleşmelidir. Bu sözlerin hemen arkasına bir başka yazardan okuduklarımı nasıl bitiştirmemeli? Kapitalizm ve sosyalizm birbirine karşıttır deyip duruyorlar. Oysa ayrı ayrı yollardan da olsa ikisinin de ulaştığı konak endüstri uygarlığı. Asıl insanı aşan, doğal koşullarından koparıp yabancılaştıran da bu uygarlığın mekanik baskısı. Amerikalı bir kadın yazar bu. Şu sıra çok söz ediliyor. Mary McCarthy. Şimdi oradakinin salyalı tehdidini görüyorum. Damgası da elinde hazır. Demir perdeden hürriyeti seçmişin düş bozumunu yazıyor. Niye? Bolşevik de ondan. Biz yutar mıyız? Keşke iş o kadar basit olsaydı, olabilseydi. Siz Sovyetler Birliği'ndeki baskı düzeni üzerine Arthur Koestler'in açıkladığı gerçeklerin 3 aşağı 5 yukarı günümüz Sovyet yöneticilerince benimsendiğini duymadınız mı? Kuruşçov Sovyet Türk ve Tatarlarının Stalin'in buyruğuyla Sibirya ölümlerine sürüldüklerini 20. Kongre'de ağzıyla söylemiş. Geçenlerde bir Yugoslav dergisi ilk toplanma ve yok etme kamplarının Almanya'da değil Rusya'da kurulduğunu yazıyordu. Ünlü Moskova davalarında hain ya da casus diye takım takım kurşuna dizilenlerin suçsuzlukları gün günden anlaşılıyor. Buhari'nin bir kitabını yeniden basacaklarmış. Burada birkaç saniye durunuz. Batı'da yaşayıp da hiç değilse fikir ve politika planında Doğu'yu seçen Batılı aydının iç dramını düşününüz. Macaristan ve Doğu Berlin olaylarında Sovyet-Çin anlaşmazlığına uzanan çetrefil gelişme grafiği aslında Doğu'daki kesin kurtuluş idealine kuşkusuz inanmış Batılı aydınların bunalım grafiğidir. En ağırı bu da değil. Asıl doğulu ve geri, üstelik amansız bir diktanın mengenesi içinde pusmuş Rus hayatının yavanlığını kendi halkına örnek diye göstererek batılı yaşama tutumunun her şeyine tükürenlerin, aynı Rus hayatının şüphesiz yine doğulu fakat ileri ve azıcık serbest bir hale gelir gelmez o tükürülmüş şeyleri ne kolaylıkla benimsediğini görmesi. Yolu Fransa'ya düşen Sovyet turistlerinin de tıpkı Amerikalılar gibi Paris by night meraklısı oldukları kulağınıza çalınmıştır belki. Bunu der demez ötekinin çok bilmiş ayıplaması. Vay Amerikancı, asıl özgürlüğün doğunun kurtarıcı aydınlığıyla geleceğini görmek istemiyor. İşin acısı bizim kuşak soyut aydınlıklara umut bağlamak yaşına artık geçti. Son yarım yüzyılın hele sanatçı takımı için tam bir çile doldurma dönemi olduğunu niye anlamak istemiyoruz? Mayakovski'yi kendini öldürmeye zorlayan Stalinci despot konformizminin çatır çatır çatılmasıysa Fadayev'i kendini vurmaya zorlayan aynı konformizmin çatır çatır sökülmeye başlamasıdır. Louis Aragon'un Prag Üniversitesi demecinde Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğini de göz önünde bulundurarak bir olumlu tip zorunluluğudur çıkardılar. Toplumcu romanın içine okudular dediğini gelin de unutun bakalım. Madalyayı çevirir çevirmez ne? Soğuk Savaş Amerika'sında hızlı milliyetçilerin Amerikanlığına uymaz diye en usta yazarları, rejisörleri, oyuncuları damgalayıp damgalayıp çöp tenekesine atması. Allah Allah! Sanatçıları büyük intiharlara, sürgünlere ya da erken ölümlere değil de büyük eserlere götürecek bir yolu bilmem ki niye seçmezler. Değneği ister istemez ortasından tutacaksınız.
2. İyilerin noktalarını koyalım. Adam Çin'den dönmüş bakın ne diyor. Romain Rolland'ı, Barbus'u, Anatole France'ı siz nasıl bilirsiniz? İnsancı bir yere kadar da solcu sanatçılar olarak mı? Gidin de ne türlü çürümüş, ne türlü soysuz sanatçılar olduklarını Çinlilerden dinleyin. Yanı sıra pek gözde bir Çinli şairin Mao Tse-tung için övgüsünden örnekler veriyor. Sen güneşsin, sen yeryüzüne ışık saçarsın vesaire vesaire. Sovyet armağan ve nişanlarından bir eşek yükü toplamış Azeri şairi Samet Vurgun'un Yasip Visaryanoviç Stalin için yazdığı bir övgüye atlıyorum hemen. Sen yahşisin, baban da yahşi, anan da yahşi, sen başımızda olmasan bilmem ki ne halt ederdik falan filan. Aklı başında aydınlardır diye bildiğimiz Aragon ve Eluard'ın benim aklım yoktu, Allah razı olsun partiden bana akıl verdi o, gözlerim kördü, gözlerimi açtı diye yavanlıklar da yazmak zorunda kaldıklarını belki işitmişsinizdir. Sıkı bir realizm sosyalist, toplumcu gerçekçi tutumun sanatçıyı getirip bıraktığı yer budur işte. Kulağınızda bulunsun. Realizm sosyalist de zorun ne? Bakın anlatayım. Son yılların serbestliği Türkiye'de ciddi ve düşündürücü bir terim kargaşalığına sebep olmuş. Kimin neyi anlatmak istediği bir türlü açıklanamıyor.